Ayrım 38, sayfa 397, bölüm 53, Topuk Çengeli. Harry uyandığında saat 9 olmuştu. Oda tamamen gün ışığıyla dolmuştu ve yatağın yanı boştu. Telefonunda 4 sesli mesaj vardı. İlki Kaja'dandı. İşe gitmeden önce eve uğrayıp üstünü değiştireceğini söylüyor ve ona bir şey için teşekkür ediyordu. Ama kahkahaya boğulup telefonu kapadığı için Harry onun ne dediğini duyamadı. İkinci mesaj amiri Gunnar Hagen'dendi. Neden telefonlarına cevap vermediğini soruyor ve Tony Like'ın haksız yere tutuklanmasından ötürü basının pesinde olduğunu söylüyordu. Üçüncü mesajı halen inatla kirli Harry esprisini yapan ve Leipzig polisinin Giuliano Verne'nin pasaportunu bulamadığını, bu yüzden de kartpostalın Kigali'den yollandığını doğrulayamadıklarını söyleyen Günther bırakmıştı. Son mesaj ise Mikael Bellman'a aitti. Harry'den saat 2'de Kripos'ta olmasını istiyordu. Kaja Solnes'in talimatlarını ulaştırdığını düşünmüş olmalıydı. Harry ayağa kalktı. İyi hissediyordu. İyiden de öte. Harika hatta. Vücudunu dinledi. Evet, harika demek belki biraz abartılı olabilirdi. Alt kata inip mutfaktan bir paket kraker aldı ve önce en önemli konuşmasını yapmaya karar verdi. Buyurun, ben Söz Hall. Bu Söz'ün ya da Harry için Sis'in sesiydi. Öyle resmiydi ki Harry istemeden gülümsedi. Ben de Harry Hall dedi. Harry, ismini iki kez daha bağırdı. Selam Sis. Babam geri döndüğünü söyledi. Niye daha önce aramadın? Hazır değildim Sis ama artık hazırım ya sen? Ben her zaman hazırım Harry, bilirsin. Evet, bilirim. Babamı ziyarete gitmeden önce öğle yemeği yiyelim mi? Ben ısmarlıyorum. Evet, sesi mutlu geliyor Harry. Raquel yüzünden mi? Onunla konuşuyor musun? Beni daha dün aradı. O ses neydi? Paketten yere düşen krakerlerin sesi. Neden aramış? Babam için hasta olduğunu duymuş. Hepsi bu mu? Evet. Yok, hayır. Bir de Oleg'in iyi olduğunu söyledi. Harry yutkundu. Güzel, o zaman görüşürüz. Sakın unutma ha. Geri dönmene çok sevindim Harry. Sana anlatacak çok şey var. Harry telefonu tezgaha koydu. Krakerleri toplamak için eğilirken telefon yeniden vızıldadı. Sis böyleydi. İlla telefonu kapattıktan sonra aklına söyleyecek bir şeyler gelirdi. Doğruldu ve telefonu açtı. Ne var? Önce güçlü bir ses boğazını temizledi. Ardından sesin sahibi kendisini Abel olarak tanıttı. İsim tanıdık gelince Harry hemen hafızasını yokladı. Eski cinayet dosyaları içlerinde asla silinmeyecek bilgilerle zihninde her zaman düzenli biçimde diziliydi. İsimler, yüzler, evlerin numaraları, tarihler, insan sesleri, arabaların rengi ve yapım yılı. Hiçbirini unutmazdı. Oysa 3 senedir aynı apartmanda oturduğu komşusunun adını ya da Oleg'in doğum gününü birden unutabilirdi. Buna dedektif hafızası diyorlardı. Harry araya girmeden dinledi. Anladım dedi en sonunda. Aradığınız için teşekkürler. Telefonu kapatıp yeni bir numara tuşladı. Yorgun bir danışma görevlisi Kripos diyerek cevap verdi. Mikael Bellman'a ulaşmaya çalışıyorsunuz öyle mi? Evet, ben cinayet masasından Hall. Bellman nerede? Kadın görevli komiserin nerede olduğunu söyledi. Mantıklı dedi Harry. Pardon diyerek esnedi kadın. Şu anda gerçekten bunu yapıyor değil mi? Harry telefonu cebine soktu. Mutfak penceresinden dışarı baktı. Yürürken krakerler ayaklarının altında çıtırdadı. Otoparka bakan cam kapıda Ski and Tırmanış Kulübü yazıyordu. Harry kapıyı iterek içeri girdi. Salona girmeden önce bir sınıf dolusu heyecanlı öğrencinin çıkmasını bekledi. Botlarını merdivenin başındaki ayakkabı rafına bıraktı. Geniş salonda Harry ve Einstein'in çocukken Simrinam sinemasında izledikleri Tarzan filmlerindeki kağıt hamurdan yapılma sahte dağ yamaçlarına benzeyen 10 metrelik duvarlara tırmanan 5-6 kişi vardı. Tek fark bu duvarların rengarenk tutamakları ve uçlarında ilmeklerle halkaların olduğu çivilerle süslenmiş olmalarıydı. Yürüdüğü mavi minderlerden hafif sabun ve terli ayak kokusu yayılıyordu. Dikkatle yukarısındaki duvarlara bakan çarpık bacaklı bodur bir adamın yanında durdu. Tırmanış takımına tutturulmuş bir halat 8 metre yukarıda tek koluyla tutunup sarkaç gibi sallanan bir adama doğru çıkıyordu. Adam yaylanarak bir bacağını kaldırdı. Topuğunu armut biçimli pembe bir tutamağa yerleştirdi ve diğer bacağını duvardaki bir çıkıntıya dayadı ve tırmanma halatını zarif bir hareketle en tepedeki demire taktı. Tuttum diye bağırdı. Ve halata tutunarak geriye doğru gerildi ve bacaklarını duvara koydu. Harika bir topuk çengeli dedi Harry ama şefim biraz poz kesmeyi seviyor değil mi? Jussi Kokka cevap vermedi. Göz ucuyla bile olsa Harry'e bakmadı. Sadece halat freninin kolunu çekti. Danışma görevliniz bana burada olduğunu söyledi dedi Harry üzerine doğru inen adama. Her hafta düzenli olarak dedi Bellman. Polis olmanın en güzel yanlarından biri mesai saatleri içinde de spor yapabilmek. Bir de sana bakalım Harry. Kasların gayet belirgin. Kilona göre epey kasın var diye tahmin ediyorum. Aslında tırmanmak için ideal birisin. Ama hırs bakımından berbat, dedi Harry. Bellman bacaklarını omuz genişliğinde açarak yere bastı ve halatı biraz çekip kropi bağını çözdü. Neden öyle dedin? Bu kadar yükseğe tırmanmayı manasız buluyorum. Arada bir kayalara çıkıyorum o bana yetiyor. Demek kayalara çıkıyorsun, dedi Belman küçümser gibi bir sesle. Tırmanış takımını gevşetip içinden çıktı. Halatsız 2 metreden düşmek, halatla 30 metreden düşmekten daha çok can yakar, biliyorsun değil mi? Evet, dedi Harry. Yüzünde bir gülümseme belirdi, biliyorum. Belman ahşap banklardan birine oturdu. Bale pabucuna benzeyen tırmanış ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını ovarken kolka halatı aşağı düşürüp bir makaraya sarmaya başladı. Mesajımı aldın mı? Evet. O zaman ne bu acele? Seni saat 2'de bekliyordum. Seninle bir şeyi netleştirmek istedim Belman. Netleştirmek mi? Diğerleriyle görüşmeden önce takıma katılmam için bazı şartlarda anlaşalım istedim. Takım mı? Belman güldü. Sen neden bahsediyorsun Harry? İlla söylememi mi istiyorsun? Avustralya'yı arayıp bir kadını yem olarak buraya gelmeye ikna etmek için bana ihtiyacın yok. Bunu kendin de kolayca yapabilirsin. Senin asıl istediğin şey yardım. Harry, şu an bunun için gerçekten de bitmiş görünüyorsun Belman. Farkındasın değil mi? Maritor senden beri üzerindeki baskının giderek arttığını hissediyorsun. Harry komiserin yanına oturdu. Bu halde bile ondan 10 santim uzundu. Medya her gün aç kurtlar gibi saldırıyor. Bir gazete bayisinin önünden geçsen, televizyon düğmesine dokunsan bile sana dosyayı hatırlatacak bir şey görüyorsun. Çözemediğin dosyayı. Üstlerinin devamlı bahsedip başının etini yediği dosyayı. Her gün çığlıklar atıp sorular haykıran akbabaların önünde basın konuşması yapmanı gerektiren dosyayı. Şimdi bir de kendi ellerinde serbest bıraktığın adam kayıplara karıştı. Akbabalar iyice üşüşecek. İsveççe, Danca, hatta İngilizce konuşan akbabalar. Daha önce senin durumuna düştüm Belman. Yakında Fransızca konuşanını bile göreceksin. Çünkü bu vakayı çözmek zorundasın. Ve artık dosya kokmaya başladı. Belman cevap vermese de çene kasları oynadı. Kolka halatı çankaya koyup yanlarına geldi ama Belman gitmesini işaret etti. Finlandiyalı itaatkar bir teriyer gibi arkasını dönüp paytak adımlarıyla çıkışa yürüdü. Ne istiyorsun Harry? Sana bu işi bir toplantıda değil de yüz yüze halletme fırsatı veriyorum. Senden yardım dilenmemi mi istiyorsun? Harry, Belman'ın yüzünün kızardığını gördü. Nasıl bir pazarlık şansının bulunduğunu düşünüyorsun Harry? Uzun zamandır hiç olmadığı kadar yüksek. Yanılıyorsun. Kaja Solnes artık seninle çalışmak istemiyor. Bjorn Holm desen terfi ettirdin. Yeniden olay yeri inceleme uzmanı yaparak onu sadece mutlu edersin. Şu anda zarar verebileceğin tek bir kişi var, o da benim. Seni içeri atabileceğimi, babanı ölene kadar ziyaret edemeyebileceğini unutmadın değil mi? Harry başını iki yana salladı. Artık ziyaret edecek kimsem yok, Belman. Mikael Belman şaşırarak tek kaşını kaldırdı. Bu sabah hastaneden aradılar, dedi Harry. Babam dün gece komaya girmiş. Doktor Abel artık uyanmayacağını söyledi. Babamla konuşamadığımız her şey konuşulmamış olarak kalacak. Bölüm 54. Lale. Belman hiç konuşmadan Harry'e baktı. Bir geyiğinkine benzeyen kahverengi gözlerini Harry'e çevirmişti ama aslında onu görmüyordu. Harry kafasının içinde bir sürü karşı fikrin çatıştığı bir toplantının yaşandığını biliyordu. Belman belinden sarkan küçük büzgülü torbanın ipini yavaşça çözerken zaman kazanıyor gibiydi. Düşünmek için. Biraz sonra torbayı öfkeyle sırt çantasına sokuşturdu. Varsayalım senden hiçbir karşılık olmadan yardım istedim. Neden tutup da yardım edesin ki? Bilmem. Belman çantasını hazırlamayı bırakıp başını kaldırdı. Bilmiyor musun? Şey, tabii ki sana olan sevgimden değil Belman. Harry derin bir nefes aldı, sigara paketiyle oynadı. Ara sıra bir yuvası olmadığına inanan insanlar bile aslında bir yuvalarının olduğunu eninde sonunda anlar. Günün birinde gömüleceğini hayal ettiğim bir yer. Peki ben nereye gömülmek istiyorum biliyor musun Belman? Emniyet müdürlüğünün önündeki parka. Emniyeti çok sevdiğimden ya da buradaki birlik ruhuna bayıldığımdan falan değil, tam tersi. Polislerin teşkilata olan korkak bağlılığından, sırf kötü günde meslektaşları kendileri için öç alsın, şahitlik yapsın ya da yapılana göz yumsun diye kurdukları o sapkın dostluklarından tiksiniyorum. Tüm bunlardan nefret ediyorum. Harry yüzünü Belman'a çevirdi. Ama benim sahip olduğum tek şey polis teşkilatı. Orası benim kabilem. İşim de cinayetleri çözmek. İster Kripos, ister cinayet masası olsun fark etmiyor. Bunu anlayabiliyor musun Belman? Belman alt dudağını baş parmağı ve işaret parmağının arasında sıkıştırdı. Harry duvara doğru yürüdü. Bu tırmanışın derecesi neydi Belman? 7'den fazla mı? En az 8, öyle görünüyor. Zormuş. Ama bu meselenin sana daha çok zor geldiğini tahmin edebiliyorum. Ne yapalım? Olması gereken bu. Belman boğazını temizledi. Tamam, tamam Harry. Sırt çantasının iplerini çekti. Bize yardım edecek misin? Harry sigara paketini cebine soktu ve başını eğdi. Tabii ki. Önce şefine sorup onay almak zorundayım. Harry ayağa kalkarak zahmet etme dedi. Artık seninle çalışacağım ona söyledim bile. İkide görüşürüz. Iska Peller, sokağın iki tarafında sıralanan birbirinin aynısı iki katlı tuğla evlerden birinin penceresinden dışarı bakıyordu. Bu sokak pekala İngiltere'deki bir kasabada da olabilirdi. Ama Sydney, Avustralya'daki Bristol adlı küçük semtteydi. Güneyden gelen soğuk nihayet ulaşmıştı. Güneş battığında öğleden sonranın sıcağından eser kalmayacaktı. Bir köpeğin havlamasını ve iki blok ötedeki otobanın yoğun trafiğini dinledi. Yolun karşısındaki arabada oturan kadın ve adamın nöbeti az önce bitmişti. Nöbeti iki erkek polis devralmıştı. Kapaklı karton bardaklarını yavaşça ve keyiflenince dudaklarına götürüyorlardı. Önlerinde 8 saatlik bir nöbet varken ve hiçbir şey olmayacağını bilirken acele etmenin manası yoktu çünkü. Vites düşürüyor, metabolizmalarını yavaşlatıyor ve aborjinlerin yaptığını yapıyorlardı. Kendilerini kış uykusuna benzeyen, saatlerce hatta günlerce sürebilen uyuşuk ve hareketsiz bir hale sokmak. Gerçekten de bir şey olsa bu miskin kahve bağımlılarının ona nasıl yardım edebileceğini hayal daha edemedi İska. Zar zor zapt ettiği öfkesi yüzünden titreyen sesini kontrol etmeye çalışarak üzgünüm dedi. Charlotte'un katilini bulmanıza yardım etmek isterdim ama teklif ettiğiniz şeyi kabul etmem kesinlikle imkansız. Öfkesini daha fazla tutamadı. Bunu sorduğunuza bile inanamıyorum. Ben burada zaten yeterince yem konumundayım. Kollarımdan sürükleseler yine de bir daha Norveç'e gitmem. Hem siz polissiniz, o canavarı yakalamak için maaş alıyorsunuz. Siz yem olsanıza. Telefonu kapatıp elinden attı. Telefon koltuğu minderine düşünce kedilerden biri sıçrayıp mutfağa fırladı. Iska yüzünü elleriyle kapattı ve gözyaşlarına bir kez daha engel olamadı. Zavallı Charlotte diye geçirdi aklından. Benim canım, bir tanecik Charlotte'um. Daha önce karanlıktan hiç korkmazdı ama şimdilerde başka bir şey düşünemez olmuştu. Çok geçmeden güneş batacak ve acımasız gece bir kez daha üzerlerine çökecekti. Telefonundan Anthony and the Johnsons şarkısının giriş müziği yükseldi ve minderin üstündeki ekran parladı. Koltuğa yürüdü ve kimin aradığına baktı. Ensesindeki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Numara 47 ile başlıyordu. Yine Norveç'ten arıyorlardı. Telefonu kulağına götürdü. Evet, tekrar ben. Iska derin bir oh çekti. Aynı polisti bu. Size bir şey soracağım. Buraya gelmek istemiyorsanız en azından adınızı kullanmamızın bir sakıncası olur mu? Kaja, kızıl saçlı kadını ve sarıldığı adamı inceledi. Kadın başını adamın çıplak ensesine doğru eğmişti. Ne görüyorsun diye sordu Mikael. Sesi müzenin duvarlarında yankılandı. Kadın adam öpüyor dedi Kaja resimden biraz olsun uzaklaşarak. Ya da avutuyor. Onu ısırıp kanını emiyor dedi Mikael. Neden böyle düşündün? Mançın bu tabloya vampir demesinin nedenlerinden biri de bu. Her şey hazır mı? Evet, birazdan usta oset trenine bineceğim. Neden şimdi burada görüşmek istedin? Kaja derin bir nefes aldı artık buluşamayacağımızı söylemek için. Mikael Belman topuklarının üzerinde yaylandı. Aşk ve acı. Efendim, Manç bu tabloya esasen bu adı vermiş. Harry ile planın ayrıntılarının üzerinden geçtiniz mi? Evet, dediğimi duydun mu? Teşekkür ederim Solnes, kulaklarım gayet iyi duyuyor. Hafızam beni yanıltmıyorsa bu cümleyi daha önce de iki kere söyledin. Sana biraz düşünmeni öneriyorum. Artık düşünmeyeceğim Mikael. Mikael kravatın düğümünü okşadı. Onunla yattın mı yoksa? Kaja irkildi. Kiminle? Belman kendi kendine güldü. Kaja arkasını dönmedi. Mikael'in adımları giderek uzaklaşırken gözlerini resimdeki kadının yüzünden ayırmadı. Çelik gri panjurların arasından ışık giriyordu ve Harry ellerini üzerinde mavi harfle Kripos yazan beyaz kahve fincanıyla ısıtıyordu. Toplantı odası cinayet masasında şimdiye dek sayısız saatlerini geçirdiği toplantı odasının birebir aynısıydı. Aydınlık, pahalı ve minimalistten ziyade ruhsuz olması için uğraşılmış gibi duran modern bir sadelikteydi. İnsanı kaçıp gitmek isteyecek kadar verimli olmaya zorlayan bir odaydı. Salondaki 8 kişi Belman'ın soruşturma biriminin çekirdek kadrosu olarak adlandırdığı üyelerden oluşuyordu. Harry içlerinden sadece ikisini tanıyordu. İlki Bjorn Hondu, diğeri ise bir zamanlar cinayet masasında çalışan ve Pelikan lakabıyla tanınan güçlü, gerçekçi ama hayal gücü o kadar geniş olmayan bir kadın dedektifti. Belman'ın Harry'i tanıttığı insanlar arasında kemik çerçeveli gözlükleri ve hazır dikim kahverengi takım elbisesiyle akla Alman Demokratik Cumhuriyeti'ni getiren Erdal adındaki adam da vardı. Masanın diğer ucunda İsviçre çakısıyla tırnaklarını temizliyordu. Harry adamın askerlik geçmişi olabileceğini düşündü. Az sonra odadaki herkese raporlar dağıtıldığında Harry iddiasında ne kadar haklı olduğunu anladı. Vaka olduğu yerde sayıyordu. Bilhassa Tony Like'ın aranmasıyla ilgili rapordaki savunmacı tavır dikkatini çekmişti. Sorumlu polis falanca şirketlerin falanca yolcu listelerine bakıldığını ama sonuç çıkmadığını, falanca telefon şirketlerindeki yetkililerin belirttiğine göre hiçbir baz istasyonu tarafından Like'ın telefonundan gelen bir sinyal alınmadığını anlatmıştı. Şehirdeki hiçbir otelde Like adıyla kiralanmış bir odanın olmadığını ama kaptanın parantez içinde Bristol Oteli'ne kendi isteğiyle polis ihbarcılığı yapan o aşırı hevesli resepsiyon görevlisini Harry bile tanırdı. Parantez sonu. Telefon açarak Tony Like'ın eşkaline uyan birini gördüğünü söylediğinde yazmıştı. Raporu hazırlayan polis istediği kadar çok ayrıntıyla göz boyasın rapordan çıkan tek sonucun çaresiz bir savunusu olduğunu fark edememişti. O sonuç ise sıfırdı. Koca bir hiç. Ayrım sonu sayfa 407.